Ayrım 3.
Bu iyilik bankası da ne demek oluyor? Bilirsin, herkes bilir. Belki de ama ben hala ne dediğini pek anlamış değilim. Bundan ilk söz eden Amerikalı bir yazardı. Bu banka dünyadaki en güçlü banka ve onu yaşamın her alanında bulabilirsin. Evet ama ben edebi geleneği olmayan bir ülkeden geliyorum. Kime nasıl bir iyilik yapabilirim ki? Bu pek fark etmez. Sana bir örnek vereyim. Senin geleceği parlak bir yazar olduğunu biliyorum. Ve bir gün söze edilen biri olacaksın. Bunu biliyorum çünkü senin gibi ben de bir zamanlar hırslı, bağımsız ve dürüsttüm. Bir zamanlar sahip olduğum bu enerji artık yok. Ama sana yardım etmek istiyorum. Çünkü henüz durmak istemiyorum ya da duramam. Emekli olmayı aklımdan bile geçirmiyorum. Yaşamın, gücün ve zaferin etkileyici bir kavga olduğu hakkında hala hayaller kuruyorum. Hesabına depozitolar yatırmaya başladım. Paradan söz etmiyorum, anladın mı? İlişkileri kastediyorum. Seni şu ya da bu şekillerle tanıştırmıyorum. Yasal olduğu sürece bazı anlaşmalar ayarlıyorum. Bana bir şey borçlu olduğunu biliyorsun. Ama senden asla bir şey istemiyorum. Ve bir gün geliyor. Kesinlikle. Bir gün geliyor, senden bir iyilik istiyorum. Ve sen elbette ki hayır diyebilirsin. Ama bana borçlu olduğunun farkındasın. Senden istediğimi yaparsın ve ben sana yardım etmeye devam ederim. Diğerleri senin nazik ve güvenilir bir insan olduğunu görürler. Ve onlar da senin hesabına depozitolar yatırmaya başlar. Bunların da tümü daima ilişki biçiminde olacaktır. Çünkü dünya ilişkilerin üzerinde kuruludur. Başka bir şeyin değil. Onlar da bir gün senden bir iyilik isteyeceklerdir. Sen de saygı gösterecek ve bir zamanlar sana yardımcı olan bu insanlara yardım edeceksin. Ve zaman içinde tüm dünyaya ağlarını yayacak, ihtiyacın olan herkesi tanıyor olacaksın. Ve çevrende yarattığın etki sürekli büyüyecek. Benden istediğini yapmayı reddedebilirim. Elbette edebilirsin. İyilik bankası riskli bir yatırım aracıdır. Aynı diğer bankalar gibi. Senden istediğimi yapmayı reddedersin. Yardım etmeye değer bir insan olduğun için sana yardım ettiğimi düşünüyorsundur. Çünkü en iyi sensin ve herkes kendiliğinden senin yeteneğinin farkına varmalıdır. Güzel. Ben sana çok teşekkür ederim. Ve isteyeceğim şeyi hesabına çeşitli yatırımlar yaptığım bir başkasından isterim. Fakat ondan sonra benim tek bir sözcük bile söylememe gerek kalmadan herkes bilir ki sen artık güvenilir biri değilsindir. Yalnızca gelişmen gerekenin en fazla yarısı kadar gelişebilirsin. Ve elbette istediğin kadar değil. Belirli bir noktada yaşamın ters dönmeye başlar. Yarı yolu geçmiş olursun ama tümünü değil. Yarı mutlu ve yarı kederli hissedersin. Ne hüsrana uğrarsın ne de tam anlamıyla başarılı olursun. Ne düşünürsün ne de terlersin. Ilıksındır ve bazı kutsal kitaplarda bir vaizin dediği gibi ılık şeyler damak zevkini tatmin etmez. Yayıncı İyilik Bankası'ndaki hesabıma çok miktarda depozito ya da ilişki yatırıyor. Öğreniyorum, acı çekiyorum, kitaplarım Fransızca'ya çevriliyor. Ve bu ülkenin geleneklerine göre onlar için yabancı olan birisine kucak açıyorlar. Sadece bu yabancı inanılmaz bir başarıyı yakaladığı için değil. 10 yılda Sen Nehri'ne bakan büyük bir apartman dairem oluyor. Okurlarım tarafından seviliyorum. Eleştirmenler tarafından yerden yere vuruluyorum. Bana yapılan her yatırımı anında geri ödüyorum. Ve bir süre sonra ben de bir bağlantı yatırımcısı oluyorum. Etki alanım giderek büyüyor. İyilik istemeyi ve benden istenen iyilikleri yapmayı öğreniyorum. Esther gazeteci olarak çalışma izni alıyor. Her evlilikte olan normal çatışmalar dışında mutluyum. Geçmişteki aşk skandallarım ve evliliklerim hakkında duyduğum hüsranların hiçbirinin olaya dahil olan kadınlarla ilgisi olmadığını, sadece benim kendi kötülüğümden kaynaklandığını ilk kez anlıyorum. Bununla birlikte Esther, çok basit bir şeyi anlayan tek kadındı. Onu bulabilmek için öncelikle kendimi bulmalıydım. 8 yıldır birlikteydik. Onun hayatımın aşk olduğuna inanıyorum. Ve yoluma çıkan diğer kadınlara da bazen aşık olduğum halde ondan boşanma olasılığını hiç aklıma getirmiyorum. Evlilik dışı ilişkilerimi bilip bilmediğini de ona asla sormuyorum. Bu konuda hiç yorum yapmıyor çünkü. Sinemadan çıkarken çalıştığı derginin ondan Afrika'daki bir iç savaş üzerine bir dosya hazırlamasını istediğini söylediğinde bu nedenle çok şaşırıyorum. Ne diyorsun sen? Savaş muhabiri olmak istediğimi söylüyorum. Delisin sen. Bunu yapmana gerek yok. Şu anda da yapmak istediğin işi yapıyorsun zaten. İyi para kazanıyorsun. Yaşamını sürdürmek için o paraya gereksinimin yok. İyilik Bankası'nda ihtiyaç duyduğun kadar bağlantın var. Yeteneklisin ve iş arkadaşlarının saygısını kazandın. Tamam öyleyse sadece yalnız kalmaya ihtiyacım var diyelim. Benim yüzümden mi? Yaşamlarımızı birlikte kurduk. Her ne kadar daima en sadık koca olmasa da erkeğimi seviyorum. O da beni seviyor. Bugüne kadar bu konuda hiçbir şey söylemedin. Çünkü benim için önemli değil. Yani sadakat nedir ki? Zaten benim olmayan bir bedene ve ruha sahip olma duygusu mu? Birlikte olduğumuz onca yıl benim hiç kimseyle yatmadığımı mı düşünüyorsun? Beni ilgilendirmiyor ve bilmek istemiyorum. İşte ben de. Öyleyse nedir bu dünyanın sefil bir köşesinde savaşla ilgili yazı yazma arzusu? Söylediğim gibi ihtiyacım var. İhtiyacın olan her şeye sahip değil misin? Bir kadının isteyebileceği her şeye sahibim. Yaşamındaki yanlışlık nedir o zaman? Kesinlikle bu. Her şeyim var ama mutlu değilim. Sadece ben değilim böyle olan. Yıllarca birçok kişiyle tanıştım. Her çeşit insanla söyleşi yaptım. Zengini, yoksulu, güçlüsü ve sadece elindekiyle yetineni. Aynı sonsuz acıyı bu insanların da gözlerinde gördüm. İnsanların kabullenmeye hazır olmadıkları bir keder. Ama bana ne söylediklerini aldırmadan yine de orada olduğunu gördüğüm keder. Beni dinliyor musun? Evet, dinliyorum. Sadece düşünüyordum. Öyleyse sana göre kimse mutlu değil, öyle mi? Bazıları mutlu görünüyor ama açıkça bu konu üzerinde fazla düşünmüyorlar. Diğerleri planlar yapıyor. Bir kocam, yuvam, iki çocuğum, şehir dışında bir evim olacak. Bunlara sahip olmak için uğraşırken matadora bakan boğa gibiler. İçgüdüsel tepkiler veriyorlar. Hedefin nerede olduğu hakkında hiçbir fikirleri yokken aptalca hareket ediyorlar. Araba alıyorlar. Bazen bir Ferrari'leri bile oluyor. Ve yaşamın anlamının bu olduğunu düşünüyorlar. Ve asla bunu sorgulamıyorlar. Oysa ruhlarında taşıdıklarını bile bilmedikleri keder gözlerinden okunuyor. Sen mutlu musun? Bilmem. Herkes mi mutsuz bilmiyorum. Hepsi bir şeylerle meşgul. Fazla mesai yapıyor. Çocukları, kocaları, kariyerleri, dereceleri, yarın yapmayı planladıkları, satın almak istedikleri, başkalarından aşağı kalmadan sahip olmak istedikleri ve buna benzer şeyler için endişeleniyorlar. Çok az kişi bana gerçekten mutsuzum dedi. Çoğu iyiyim, her istediğime sahibim der. Sonra ben senin ne mutlu eder diye sorarım. Yanıt: bir insanın sahip olmak isteyebileceği her şeye sahibim. Bir aile, ev, iş, sağlıklı bir hayat. Yine sorarım. Yaşam sadece bundan ibaret mi diye merak ettiniz mi hiç? Yanıt: evet, bu kadar. Israr ederim. Öyleyse yaşamın anlamı iş, aile, bir gün büyüyecek ve sizi terk edecek çocuklar. Gerçek bir sevgiliden çok bir arkadaşa dönüşecek bir zevce ya da koca. Ve elbette bir gün gelecek, işte bitecek. Bunlar olduğunda ne yapacaksınız? Yanıt: yok. Hemen konuyu değiştiriverirler. Hayır, aslında söyledikleri doğru. Çocuklar büyüdüğünde, kocam ya da karım tutku dolu bir aşıktan daha çok arkadaşım olduğunda, emekli olduğumda her zaman yapmak istediğim şeyi yapmak için zamanım olacak. Seyahat edeceğim. Soru: Ama şimdi mutlu olduğunuzu söylemediniz mi? Zaten hep yapmak istediğiniz şeyleri yapmıyor musunuz? Yine çok meşgul olduklarını söyleyecek ve konuyu değiştireceklerdir. Israr edersem, daima yokluğunu duydukları bir şeyle yanıt verirler. İş adamı henüz istediği anlaşmayı yapamamıştır. Ev kadını daha fazla özgürlük ve daha çok para sahibi olmak isteyecektir. Aşık delikanlı sevgilisini kaybetmekten korkar. Üniversiteden yeni mezun genç mesleğini kendisinin mi seçtiğini ya da mesleğin kendisi için mi seçildiğini merak eder durur. Diş hekimi şarkıcı olmak istemiştir. Şarkıcı politikacı olmayı. Politikacı yazar, yazar da çiftçi olmayı hayal eder. Kendi seçtiği işi yapan biriyle karşılaştığımda bile onun da ruhu hala azap içinde kıvranıyordu. Henüz huzura da kavuşmamıştı. Sana yeniden soracağım. Mutlu musun? Hayır. Sevdiğim kadına, hep düşlediğim işe, dostlarımın kıskançlığına neden olacak kadar özgürlüğe, seyahat etme şansına, şöhrete, övgülere sahibim. Ama sanki bir şey. Ne? Bir an durduğumda yaşamın anlamını yitireceğini düşünüyorum. Sadece dinlemeyi beceremiyorsun. Paris'e bak, elimi tut ve şöyle de. İstediğim her şeye sahibim. Şimdi yaşamın bize bıraktıklarının keyfini çıkaralım. Paris'e bakabilirim, elini de tutabilirim. Ama bu sözleri söyleyemem. Bahse girerim, şu anda bu caddede yürüyen herkes aynı şeyi hissediyor. Az önce yanımızdan geçen şu zarif kadın zamanı elinde tutmak için çabalayarak günlerini geçiriyor. Durmadan terazileri kontrol ediyor. Çünkü aşkın buna bağlı olduğunu düşünüyor. Yolun karşısına bak. İki çocuklu bir çift. Çocuklarıyla birlikte dışarı çıktıklarında çok mutlu oluyorlar. Ama aynı zamanda bilinçaltlarında sürekli dehşet içindeler. Her an kaybedebilecekleri işlerini, yakalanabilecekleri hastalığı, gereksinimlerini karşılamaya yetmeyecek sağlık sigortasını, gitmeye hazırlanan çocuklardan birini düşünüyorlar. Dikkatlerini başka yere vermeye çalışırken, aynı zamanda bu trajedilerden kurtulmanın, kendilerini dünyadan korumanın bir yolunu da arıyorlar. Ya köşedeki dilenci? Onun hakkında bir şey bilmiyorum. Bir dilenciyle hiç konuşmadım. Kesinlikle sefaletin resmi ama gözleri, diğer dilencilerin gözleri gibi sanki bir şey gizliyor. Kederli hali o kadar belirgin ki inanmakta zorlanıyorum. Eksik olan ne peki? Bir ipucu yok. Herkesin gülümsediği ve mutlu göründüğü şu ünlü magazin dergilerine bakıyorum. Ama ben de bizzat ünlü biriyle evli olduğumdan her şeyin göründüğü gibi olmadığını biliyorum. Fotoğraftaki o anda herkes gülüyor ve eğleniyor. Ama aynı gece, daha sonra ya da ertesi sabah hikaye her zaman oldukça farklı oluyor. Bu dergide yer almaya devam etmek için ne yapmalıyım? Şu anda sahip olduğum lüks yaşamı sürdürecek paramın bir süre sonra olmayacağını nasıl gizleyebilirim? Lüks yaşantımı herkesin sahip olduğundan daha fazla göstermeyi nasıl becerebilirim? Fotoğrafta yanımdaki film yıldızı ve gülümsediğim ve kutladığım kişi yarın benden bir parça çalabilir. O kadından daha güzel mi giyindim? Birbirimizden hiç hoşlanmadığımız halde neden gülümsüyoruz? Derin bir mutsuzluk içinde ve şöhretin köleleri olduğumuz halde bu derginin okurlarına niye mutluluk satıyoruz? Şöhretin köleleri değiliz. Paranoyaklaşma, bizden bahsetmiyorum. Öyleyse ne olduğunu düşünüyorsun? Yıllar önce çok ilginç bir öykü anlatan bir kitap okumuştum. Bir an için Hitler'in savaşı kazanmış olduğunu düşün. Tüm Yahudileri yok ettiğini ve halkını Ari ırk diye bir şey olduğuna inandırmış olduğunu. Tarih kitapları değişmeye başladı ve 100 yıl sonra onun ardından gelenler de tüm Hitlileri yok etti. 300 yıl sonra Zenci ırkı da yok edildi. 500 yıl sürer ama sonuçta tüm güçlü savaş makineleri yeryüzünden doğulu ırkların tümünü silmeyi başarır. Tarih kitapları barbarlara karşı yapılan uzaklardaki savaşlardan bahseder. Ama kimse okumaz çünkü hiç önemi yoktur. Nazizmin doğuşundan 2000 yıl sonra Tokyo'da bir barda uzun boylu, mavi gözlü insanların 500 yıl boyunca yaşadığı bu şehirde Hans ve Fritz bira içmektedir. Bir anda Hans Fritz'e bakar ve sorar. Fritz, sence her zaman böyle miydi? Ne diye sorar Fritz. Dünya. Elbette, dünya daima böyleydi. Bize böyle öğretmediler mi? Tabii ki. Böyle aptalca bir soruyu nereden sorduğumu ben de bilmiyorum der Hans. Biralarını bitirirler. Başka şeylerden bahseder ve bu soruyu tümüyle unuturlar. Bu kadar uzak bir geleceğe gitmene bile gerek yok. Sadece 200 yıl geriye gitmelisin. Kendini bir güyetine, dar ağacına ya da elektrikli sandalyeye taparken görebiliyor musun? Sözü nereye getireceğini biliyorum. İnsanoğlunun çektiği işkencelerin en kötüsü çarmıha gerilme. Çarmıha gerilen kadın ya da erkeğe can vermeden önce korkunç acı veren bu yöntemden Cicero'nun iğrenç bir cezalandırma diye söz ettiğini hatırlıyorum. Buna rağmen günümüzde insanlar bunu boyunlarına takıyorlar. Yatak odalarının duvarına asıyorlar. Ve bir işkence belgesine baktıklarını unutarak bu sahneyi dinsel bir sembolle özdeşleştiriyorlar. Kışın güneşin yeryüzünden en uzak olduğu zaman olan gün dönümü sırasında yapılan pağan eğlencelerini kaldırmanın zamanı geldiğini birisinin karar vermesi için 250 yıl geçti. İsa'nın 12 havarisi ve onun ardından gelenler güneşin doğumunu kutlamak için 25 Aralık'ta yapılan Mitras festivalleri için kaygılanmayacak kadar İsa'nın mesajını yaymakla meşguldüler. Sonra bir psikopos bu gün dönümü festivallerinin inançları için bir tehdit oluşturduğuna karar verdi ve bu karar asla tartışılamadı. Şimdi Kudas ayinleri, doğum resimleri, sunular, boğazlar, ahşap ağır yemliklerinin içinde plastik bebekler ve insanın tam da gün doğduğuna olan demirden inancımız var. Ve sonra Noel ağacı. Bunun nereden geldiğini biliyor musun? Hiç fikrim yok. Aziz Boniface, Tanrı Odin, henüz çocukken onu onurlandırmak için yapılan bir dinsel töreni Hristiyanlaştırma kararı vermiş. Yılda bir kez Germen kabileleri çocuklarını bulması için bir meşe ağacının altına armağanlar koyarmış. Bu şekilde Pagan tanrılarını mutlu ettiklerini düşünürlermiş. Hans ve Fritz'in öyküsüne geri dönersek, bu uygarlık insan ilişkileri, umutlarımız, zaferlerimiz, hepsinin sadece bize yanlış anlatılan bir diğer öykünün ürünü olduğunu düşünüyor musun? Santiago'ya giden yol hakkında yazdığında sen de aynı sonuca varmıştın değil mi? Sihirli sembollerin anlamını sadece seçilmiş azınlık bir grubun bildiğine inanmaya alışmıştın. Ama şimdi farkına vardın ki hepimiz anlamını biliyoruz. Sadece bildiğimizi unuttuk o kadar. Bilmek bir şey değiştirmiyor. İnsanlar hatırlamak ve sahip oldukları uçsuz bucaksız büyülü potansiyeli kabul etmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü bu derli toplu küçük evrenlerini alt üst edebilir. Ama hepimizin yeteneği var öyle değil mi? Kesinlikle. Sadece düşlerimizin peşinden gidecek ve işaretleri izleyecek cesaretimiz yok. Belki de keder bundan kaynaklanıyor. Bilmiyorum. Daima mutsuz olduğumu söylemiyorum ki. Eğleniyorum, seni seviyorum, işime tapıyorum. Buna rağmen şimdi ve sonra ara sıra suçluluk veya korku duygularıyla karışmış bu yoğun kederi hissediyorum. Duygu geçiyor ama her zaman bir süre sonra tekrar dönüyor ve sonra yeniden geçip gidiyor. Hans gibi ben de aynı soruyu soruyorum. Yanıtlayamadığımda kolayca unutuyorum. Gidip aç çocuklara yardım edebilirdim. Sokak çocukları için bir vakıf kurabilirdim. İsa adına insanları kurtarmayı denemeye başlayabilirdim. Faydalı olduğum duygusuna bana verecek bir şeyler yapabilirdim. Ama yapmak istemiyorum. Öyleyse neden gitmek ve bu savaşı izlemek istiyorsun? Çünkü savaş zamanında erkeklerin yaşamlarını çok sınırda sürdürdüklerini düşünüyorum. Hepsinden öte bir gün sonra ölebilirler. Bu şekilde yaşayan kim olursa olsun çok farklı davranıyor olmalı. Öyleyse Hans'ın sorduğu soruya bir yanıt bulmak istiyorsun. Evet, istiyorum. Bugün Hotel Bristol'daki bu muhteşem suite'te saat başlarında çalan saat her vurduğunda 5 dakika için parıldayan Eyfel Kulesi manzarasında yanımda boş bir şarap şişesi ve hızla tükenen sigaralarım. Sanki önemli bir şey olmamış gibi beni selamlayan insanlarla kendime soruyorum. Öyle mi gerçekten? Sinemadan çıkarken her şey böyle mi başladı? Şu yalan yanlış anlatılan hikayeyi araştırmak için gitmesine izin mi vermeliyim? Yoksa ayağımı yere vurmalı ve bu fikri tümüyle unutmasını, çünkü benim karım olduğunu ve yanımda ona ve desteğine ihtiyacım olduğunu mu söylemeliyim? Saçmalık. Aynı zamanda şimdi bildiğim gibi biliyordum. Onun isteğini kabul etmekten başka seçme şansım olmadığını. Eğer ya savaş muhabirliği ya ben seçimini yap diyebilseydim, Esther'in benim için yaptığı her şeye ihanet etmiş olurdum. Bahsettiği amaç yalan yanlış anlatılmış bir hikayeyi araştırmak beni ikna etmedi. Ama biraz özgürlüğe, dışarı çıkmaya ve güçlü duygular hakkında deneyim kazanmaya ihtiyacı olduğu sonucuna vardım. Ve bunun neresi yanlış ki? Kabul ettim. Öncelikle bunun iyilik bankasındaki hesabından yüklü bir miktar çekilmesine sebep olduğunu da söylemeden edemedim. 2 yıl boyunca Esther ayakkabılarından daha sık kıta değiştirerek havasız kışlalarda pek çok silahlı çatışma izledi. Her geri dönüşünde bu defa pes ettiğini düşündüm. Doğru dürüst diyecek, her gün duş yapma olanağı ve sinema ya da tiyatro olmayan bir yerde uzun süre yaşamak pek mümkün değildi. Hans'ın sorduğu soruya bir yanıt bulup bulamadığını sordum. O da her zaman doğru yolda olduğunu söyledi ve ben de bu yanıtla yetinmek durumundaydım. Bazen aylarca evden uzakta oluyordu. Resmi evlilik tarihinde söylendiğinin aksine, aramızdaki uzaklık sadece aşkımızı güçlendirmeye yaradı ve birbirimiz için ne kadar önemli olduğumuzu gösterdi. Paris'e taşındığımızda en ideal noktaya ulaştığını düşündüğüm ilişkimiz giderek daha iyiye, sonra daha da iyiye gitti. Anladığım kadarıyla Orta Asya'da bir yerlere giderken, kendisine eşlik etmesi için bir çevirmen ararken Mikail ilk kez karşılaşmıştı. Önceleri ondan büyük bir hevesle bahsediyordu. Çok hassas bir insandı. Dünyayı bize anlatıldığı üzere olması gerektiği gibi değil, gerçekte nasılsa öyle görüyordu. Ondan 5 yaş küçüktü. Ama Esther'in büyülü diye tanımladığı bir özelliği vardı. Sabırla ve nazikçe dinledim. Sanki bu çocukla ve fikirleriyle gerçekten ilgileniyormuşum gibi, fakat gerçekte çok uzaklardaydım. Zihnimden yapmam gereken onca şeyi geçiriyor, makaleler için fikirler üretiyor, gazeteci ve yayıncıların sorularına yanıtlar hazırlıyor, benimle ilgilendiğini sandığım bir kadını nasıl ayarlayacağım konusunda stratejiler geliştiriyor ve kitabın gelecekteki tanıtımlarını planlıyordum. Esther'in bunu fark edip etmediğini bilmiyorum. Mikail'in aramızda geçen konuşmalardan yavaş yavaş kaybolduğunu ve sonra tamamen yok olduğunu ben kesinlikle fark edemedim. Esther'in davranışlarında giderek artan bir gariplik oldu. Paris'teyken bile haftanın birçok gecesi dışarı çıkmaya başladı. Bana dilenciler hakkında bir makale üzerine araştırma yaptığını söylüyordu. Bir aşk macerası yaşıyor olmalı diye düşündüm. Bir hafta boyunca acı çektim ve kendi kendime sordum. Ona şüphelerimden bahsetmeli miyim? Yoksa sadece hiçbir şey olmamış gibi mi davranmalıyım? Göz görmezse gönül katlanır ilkesinden yola çıkarak görmezden gelmeye karar verdim. Beni terk etmesi için en ufak bir olasılık bile olmadığına tamamen ikna olmuştum. Şu an olduğum kişi olabilmeme yardım etmek için kendini parçalamıştı. Ve tüm bunları bazı gelip geçici hevesler için bırakmak mantıksız olurdu. Esther'in dünyasıyla gerçekten ilgilenmiş olsaydım, en azından çevirmenine ve onun büyülü duyarlılığına ne olduğunu sormam gerekirdi. Bu sessizlikten, bilgi eksikliğinden şüphelenmem gerekirdi. Dilencileri ziyaret etmek için çıktığı şu araştırma gezilerinden birine onunla birlikte gitmeyi istemeliydim. Bana zaman zaman onun işiyle ilgilenip ilgilenmediğimi sorduğunda yanıtım hep aynı oluyordu. Evet, ilgileniyorum ama burnumu sokmak istemiyorum. Seçtiğim biçimde hayallerinin peşinden giderken özgür olmanı istiyorum. Tıpkı senin de bana aynısını yapmam için yardım ettiğin gibi. Bu elbette en ufak bile ilgim yok demenin tam ümit verici biçimiydi. Fakat insanlar daima inanmak istediklerine inandıklarından Esther verdiğim yanıttan hoşnut görünüyordu. Hücremden çıkarılırken polis memurunun söylediği sözler tekrar aklıma geliyor. Özgür bir adamsın. Ama özgürlük nedir? Kocanın senin yaptıklarınla ilgilenmediğini görmek mi? Evlendiğin kişi kendini büsbütün kendi işine, önemli, harikulade, zorlu kariyerine verdiğinden kendini yalnız hissetmek ve içinde en derinlerdeki duygularını bile paylaşacak kimsenin olmaması mı? Eyfel Kulesi'ne bakıyorum. Bir saat daha geçti. Ve kule elmaslardan yapılmış gibi yeniden parıldadı. Pencerede durduğumdan beri bunun kaç kez olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Biliyorum ki evliliğimizin özgürlüğü adına karımla konuşmalarımızdan Mikail'in kayboluşunu fark edemedim. Ta ki bir barda yeniden ortaya çıkışı ve tekrar kayboluşuna kadar. Bu kez yanına karımı da alarak ve ardında ünlü ve başarılı bir yazarı en önemli şüpheli durumunda bırakarak. Ya da daha kötüsü terk edilmiş bir adam olarak. Hans'ın sorusu. Zahir, Buenos Aires'te 20 centavo değerinde çok rastlanan bir paradır. Bir yüzünde NT harfleri ve iki sayısı bir bıçak ya da mektup açacağıyla kazınmış gibidir. Öbür yüzündeki tarih ise 1929'dur. Güzel atta 18. yüzyılın sonunda zahir bir kaplandı. Kava'da inananların taşladığı Sukarta Camii'nden gelme kör bir adamdı. İran'da Nadir Şah'ın denizin dibine attırdığı bir usturlap, 1892 sıralarında Mehdi'nin zindanlarında Rudolf Karl von Slatin'in dokunduğu küçük bir pusulaydı. Bir yıl sonra George Louis Borson bir kez dokunduktan ya da gördükten sonra asla unutulamayan ve giderek bizi deliliğe götürecek kadar tüm düşüncelerimizi dolduran bir şeyden bahsettiği hikayesini düşünerek uyandım. Benim zahirim romantik bir metafor. Kör bir adam, pusula, kaplan ya da para değil. Bir adı var ve onun adı Esther. Hapishaneden çıktıktan sonra hemen bir yığın skandal dergilerinin kapaklarına çıktım. Olası bir suç iddiasında bulunmaya başladılar. Fakat işin mahkemelere gitmesini önlemek için daima temize çıktığımı söyleyerek sözlerini bitiriyorlardı. Temize çıkmak mı? Suçlanmadım bile. Bir hafta geçmesini beklediler. Satışların iyi gidip gitmediğini kontrol ettiler. Satışlar iyiydi. Çünkü genellikle ben tüm suçlamaların üstünde bir yazardım. Ve herkes ruhani şeyler yazan bir adamın nasıl olup da böylesi karanlık bir taraf olduğunu merak ediyordu. Sonra benim evlilik dışı ilişkilerim nedeniyle karımın kaçtığını iddia ederek tekrar saldırmaya başladılar. Hatta bir Alman dergisi Norveç'in Oslo kentinde karşılaştığı, ki bu doğruydu, ancak görüşme sadece iyilik bankası nedeniyle gerçekleşmişti. Arkadaşlarımdan biri benden gitmemi istemiş ve beraber olduğumuz tek akşam yemeğinde de bizimle birlikte olmuştu. Benden 20 yaş küçük bir şarkıcıyla olası bir ilişkim hakkında imada bile bulundu. Şarkıcı aramızda bir şey olmadığını söyledi ve yeni bir albüm çıkarmak üzere olduğunu duyurma ayrıcalığına sahip oldu. Hem dergiyi hem de beni kullanmıştı ve albümün başarısızlığının nedeninin bu ucuz reklam olup olmadığını hala bilmiyorum. Ünlü yazarın çevresinde dönen skandal fazla uzun sürmedi. Avrupa'da, özellikle Fransa'da, zina sadece kabul görmekle kalmıyor, Aynı zamanda gizlice takdir bile ediliyordu. Hiç kimse kolaylıkla kendi başına da gelebilecek türden bir olay hakkında yazılanları okumak istemiyordu. Konu baş sayfalardan düştü ama varsayımlar sürmeye devam etti. Karısı fidye için kaçırılmıştı. Fiziksel şiddete maruz kaldığı için evi terk etmişti. Sık sık kavga ettiğimizi söyleyen bir garsonun fotoğrafı. Bunu yaptığımı hatırlıyorum. Aslında Esther'le Güney Amerikalı bir yazar hakkında, benimkinin büsbütün karşıtı görüşü hakkında tartışmıştık. Bir İngiliz tabloid dergi, karımın bir İslami terör grubunun yakında saklandığını iddia etti. Bu dünya ihanetler, boşanmalar, cinayetler, suikast girişimleriyle öylesine doluydu ki, bir ay sonra konu sıradan halk tarafından unutulmuştu. Bu tür bir şeyin sadık okurlarımı asla etkilemeyeceğini bana yıllardır edindiğim deneyimler öğretmişti. Bu daha önce de oldu. Bir Arjantin televizyon programında gazetecinin biri Şili'de ülkenin gelecekteki First Lady'si ile gizli bir görüşme yaptığım hakkında elinde kanıt olduğunu iddia etti. Ama kitaplarım çok satanlar listelerinde kalmayı sürdürdü. Amerikalı bir sanatçı aşağı yukarı şöyle demişti. Sansasyon yalnızca son 15 dakika sürmesi için yapılır. Beni ilgilendiren asıl şey daha farklı. Yaşamımı yeniden organize etmek, yeni bir aşk bulmak, kitap yazmaya yeniden dönmek ve karımla ilgili tüm anıları aşk ile nefret arasındaki sınırda duran küçük çekmecenin içine tıkmak. Ya da eski karımın anıları mı demeliydim? Bu terime alışmam gerekiyordu. O otel odasında öngördüklerimin bir kısmı gerçekleşmeye başladı. Bir süre evden hemen hemen hiç çıkmadım. Dostlarımla nasıl yüz yüze gelebileceğimi, nasıl gözlerine bakımda rahatlıkla karım beni daha genç bir adam için terk etti diyebileceğimi bilmiyordum. Dışarı çıktığımda kimse bir şey sormadı. Ama birkaç şişe şaraptan sonra konuyu gündeme getirmek için zorlandığımı hissettim. Sanki herkesin aklından geçeni okuyabiliyormuşum gibi, sanki yaşamımda olup bitenlerin içinde bulunmaktan başka bir niyetleri olmadığına gerçekten inanmışım gibi, ama onlar bir şey söylemeyecek kadar nazik ya da sübbeydiler. O andaki ruh durumuma bağlı olarak, Esther ya çok daha iyisini hak eden bir azize ya da beni bir suçlu olarak düşünülmeme neden olan, böylesine karışık bir durumun içine düşüren kalleş, vefasız bir kadın oluyordu. Arkadaşlar, tanıdıklar, yayıncılar, katılmaya zorlandığım birçok gala yemeğinde yan yana oturduğum insanlar önce biraz merakla dinlediler. Giderek yine de konuyu değiştirmeye çabaladıklarını fark ettim. Konu bir dönem ilgilerini çektiyse de artık güncel meraklar arasında değildi. Şarkıcının biri tarafından öldürülen sanatçı, kadın ya da tanınmış politikacılarla yaşadığı skandallarla ilgili kitap yazan şu ergenlik çağındaki kız hakkında konuşmak onları daha çok ilgilendiriyordu. Bir gün Madrid'de etkinliklere ve yemeklere katılan konukların sayısında bir azalma başladığını fark ettim. İçimi dökmek, Esther'i suçlamak ya da kutsamak ruhuma iyi gelse bile, İhanete uğramış bir kocadan çok daha kötü bir duruma düşmek üzere olduğumu anlamaya başlamıştım. Kimsenin çevresinde görmek istemediği sıkıcı bir insan olmak üzereydim neredeyse. Ondan sonra sessizce acı çekmeye karar verdim ve posta kutum bir kez daha davetiyelerle dolup taştı. Ama başlangıçta ya öfke ya da şefkatle düşünmeye alıştığım zahir, ruhumun içinde büyümeye devam etti. Tanıştığım her kadında Esther'i aramaya başladım. Sanki her barda, her sinemada, otobüs duraklarında onu görecektim. Aradığım kişinin o kişi olmadığını kendi kendime ikna edinceye kadar, çok defa bir taksi şoförünün herhangi bir caddenin ortasında durmasını ya da birini izlemesini istediğim oldu. Her düşüncemi işgal etmeye başlayan zahirle birlikte, beni umutsuzluk sınırına getirmeyecek bir şeye, bir panzehire gereksinim duydum. Sadece tek bir olası çözüm vardı. Bir sevgili. İlgimi çeken 3 ya da 4 kadına rastladım. Ama sonra Marie ile tanıştık. 35 yaşında bir Fransız film yıldızıydı. Seni herhangi bir erkeği sever gibi seviyorum. Herkesin tanışmak istediği, ünlü bir adam olduğun için değil. Ya da umarım çok ünlü değilsindir. Veya daha da kötüsü, parayla ilgilenmiyorum gibi saçma sözler söylemeyen tek kadındı. Başarımdan gerçekten mutlu olan tek kadındı. Çünkü o da çok ünlüydü ve şöhretin önemli olduğunu biliyordu. Şöhret bir afrodizyaktır. Bir erkekle birlikte olmak ve başka birçok kadının seçme şansı varken o erkeğin kendisini tercih etmesi bir kadının egosuna iyi geliyordu. Partilerde ve davetlerde sıklıkla birlikte göründük. İlişkimiz hakkında spekülasyonlar yapılıyordu. Ama o da, ben de ne kabul ettik ne de inkar ettik. Böylece her şey havada kaldı. Dergilere de şu ünlü öpüşmenin fotoğrafını beklemekten başka yapacak bir şey kalmadı. Ama bu öpüşme asla gerçekleşmedi. Çünkü her ikimiz de bu tür toplumsal gösterişleri görgüsüzlük olarak kabul ediyorduk. O film çekmeye, ben de işime devam ettim. Ben zaman bulabildiğimde Milano'ya gidiyordum. Ve o da fırsat bulduğunda benimle Paris'te buluşuyordu. Yakındık ama birbirimize bağımlı değildik. Marie, ruhumda olup bitenleri bilmezden geliyordu. Ve ben de onun içinden geçenlerle ilgilenmiyordum. İstediği her erkeği elde edebileceği halde, evli bir komşu için duyduğu imkansız aşk gibi. Dostluk, arkadaşlık, aynı şeylerden hoşlanıyorduk. Aramızdakinin bir tür aşk olduğunu söyleyebilecek kadar ileri gidebilirdim. Ama benim Esther'e duyduğumdan ya da Marie'nin komşusu için hissettiğinden farklı türde bir aşk. İmza günlerinde yeniden yer almaya başladım. Konuşma yapmam için yapılan davetleri, makale isteklerini kabul ettim. Yardım derneklerinin yemeklerine katıldım. Televizyon programlarına çıktım. Geleceği parlak genç sanatçılar için yapılan projelere yardım ettim. Yapmam gereken şey, yani kitap yazmak dışında her şeyi yaptım. Bu benim için bir şey ifade etmiyordu. Bununla birlikte yüreğimin derinlerinde bir yerlerde yazar olarak kariyerimin bittiğine inanıyordum. Çünkü başlamama neden olan kadın artık yoktu. Düşlediğim şeyleri şiddetle yaşadım. Yeterince şanslı birçok insanın sahip olabileceğinden çok daha fazlasına sahip oldum. Yaşamımın geri kalanını eğlenerek geçirebilirdim. Her sabah bunu düşündüm. Öğleden sonra yapmayı sevdiğim tek şeyin yazmak olduğunu fark ettim. Akşam karanlığı çökerken artık düşlerimi gerçekleştirdiğimi ve yeni bir şey denemem gerektiği konusunda bir kez daha kendimi ikna etmeye çabalıyordum.